Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Pek muhterem kardeşlerim, Rabbimizin kelamını anlamaya çalışıyoruz. Rabbimiz anlayışımızı, idrakimizi, tefekkürümüzü, tedebbürümüzü artırsın. Artırsın da Rabbimizin o bereketlerine nail olalım, rahmetlerine nail olalım. Kur'an-ı Azimüşşan Rabbimizin gökten adeta yeryüzüne uzattığı sapasağlam bir ip, kulp, ona razı olacağı şekilde sarılmayı Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah bugün Âl-i İmrân suresinin 130. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Oradan kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Bir önceki derste Rabbimiz Uhud Savaşı'ndan bahsetti. Orada müminlerin sabırlı ve takvalı olurlarsa Allah'ın kendilerine 5000 melekle yardım edeceği vaadinde de bulunmuştu. Ama özellikle Uhud'da o aynayın geçidine Resulullah'ın yerleştirdiği 50 kadar okçunun komutanlarını dinlememesi, yani Allahu Teala'nın koştuğu şart olan sabırlı davranamamaları neticesinde bir mağlubiyet gerçekleşmişti. Burada tam bu hadiseleri anlatılırken yine devam edecek Uhud'la ilgili meseleler, araya bir sanki farklı bir konu giriyor gibi ama çok ince bir irtibat var, ona bakacağız. Hemen faizle ilgili bir ayet geliyor. Tam böyle Uhud hadisesi anlatılırken faizle ilgili bir yasağa dikkat çekiliyor. Kur'an'ın metodolojisi, Rabbimizin kelamının akışı diyelim, normal bir beşerin yazdığı kitap gibi olmuyor. Bir beşer bir kitap yazdığı zaman bir insan, bir içindekiler fihristi koyuyorsunuz, birbiriyle alakayı herkesin kurabileceği tarzda bir kitabın akışı oluyor. Ancak Rabbimizin ayetleri gökteki yıldızlar gibi, aslında aralarında son derece farklı bir tenasüp var, intizam var, nizam var ama ilk bakışta karmaşık görünüyor. Dışarıdan bakan insanlar o yıldızlar arasında böyle hani bir ipe dizilmiş tarzda değil, değil mi? Bir tesbih taneleri gibi dizilmemiş yıldızlar. Çok farklı büyüklüklerde, çok farklı aralarındaki mesafeler farklı farklı. Yükseklikleri değişik değişik, ışıkları farklı farklı. Ama bizim her şeyini çözemediğimiz fakat Rabbimizin yaptığını sapasağlam yapan o Rabbimizin, bir hikmetle yapan Rabbimizin o yıldızlar arasında nasıl bir cazibe, nasıl bir irtibat, nasıl bir münasebet koyduğunu araştırdıkça insanlar ortaya çıkarmaya çalışıyor. Aynen bunun gibi tüm varlık aleminde de Rabbimizin böyle tek düzelik yok. Yani tabiri caizse mantıki bir süreç içerisinde kendi aklımızca, kendi cüz'i aklımızca o süreçlerin hepsini çözemiyoruz. Ancak bir takım irtibatlar bulmaya çalışıyoruz, hikmetler bulmaya çalışıyoruz. Allah'ın ayetlerinde de böyle. Bakıyorsunuz tam savaştan bahsedilirken bir yerde hemen namaza dikkat çekiliyor veya oruca geçiliyor. Arkasından kadınlarla ilgili bir meseleye geçiyor. Zannediyorsunuz ki Allah Allah, niye böyle dağınık dağınık gibi farklı farklı konular niye böyle birden hiçbir alakası yokmuşçasına böyle geçiveriyor diye düşünüyorsunuz. Ama onlar arasında çok ince bir irtibat var. Burada da şöyle bir irtibattan bahsetmiş bazı alimlerimiz. Uhud'da nasıl sabırlı davranmayıp takvaya riayet edilmeme durumu söz konusu olduğunda bir mağlubiyet, bir acı son, dünyevi bir azap, dünyevi bir tehlikenin içine düştüyse diyor müminler, aynı şekilde Allah-u Teala'nın her hükmünde böyledir. Hangi hükmünü, hangi şartını ya da Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hangi prensibi ihlal ederseniz edin, benzer tarzda bir yıkımla, bir azapla, bir ceza ile karşılaşırsınız. İşte bunlardan bir tanesi faizle ilgili bir durumdur diyerek adeta Yüce Rabbimiz hemen faiz konusuna geçiyor. Çünkü faizle harp arasında, cihat arasında şöyle de bir ilişki var. Cenab-ı Hak efendim Bakara suresinde geçti o ayetler. Eğer diyor faizden vazgeçmezseniz Allah'a ve Resulüne karşı harp açtığınızın farkında olun. Yani Allah'ın bir harp ilanıyla karşı karşıya olduğunuzu bilin. Şimdi Allah'la harp eden bir insanın efendim durumunu düşünün. Felaketi bir düşünün. Sanki burada da böyle bir Uhud harbi var. İşte ciddi anlamda müminler orada kayıplar vermişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Hamza orada şehit olmuş. Mus'ab bin Ümeyr, Medine'nin efendim muallimi, mürebbisi orada şehit olmuş. Böyle acı bir son, acı bir neticeyle karşılaşmış müminler. Adeta eğer Allah'ın faizle ilgili şimdi bahsedeceğimiz ayetteki emrine uyulmayacak olursa benzer tarzda bir acı sonla o insan ya da kurum, kuruluş, devlet her neyse karşılaşacağına bir işaret var gibidir. Nasıl Yüce Rabbimizin emrine uyulmadığı takdirde, o sabredilmediği takdirde, takvaya riayet edilmediği takdirde, nasıl Cenab-ı Hak Uhud'da meleklerini göndermedi, o 5000 meleği göndermedi, halbuki Bedir'deyken Rabbimiz meleklerle desteklediğini beyan buyurmuştu. Aynı şekilde bu haramlar karşısında insan sabırlı olmaz ve Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde durmazsa ilahi yardıma nail olamayacağı, ilahi bereketlerden mahrum kalacağına işaret için sanki hemen bu Uhud'la ilgili ayetlerden sonra bu emir geliyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la te'külür riba edgâfen mudâfe. Ey iman edenler! Faizi kat kat yemeyin. Kat kat faiz yemeyin. Efendim, Kur'an-ı Azimüşşan gerek ferdin terbiyesinde, gerek toplumun terbiyesinde tedrici bir yol izliyor. Kademe kademe ferdi geliştiriyor ya da toplumu İslamlaştırıyor. Allah'ın razı olduğu kıvama doğru yükseltiyor. Faizle ilgili de sanki içkide olduğu gibi 4 kademeden bahsediyor alimler. 4 kademede diyorlar, 4 seviyede, 4 aşamada faiz haram kılınmıştır bütünüyle. Birinci aşama Mekke döneminde Rum suresi ayet 39'da Cenab-ı Hak orada faizin bereketsiz bir kazanç olacağı ya da kazanç bile değil, bereketi alıp götüreceği, zahiren bereket gibi görüneceği ama hakikatte hüsranla sonuçlanacağına işaret ediyor Rabbimiz. Ve dolayısıyla orada faiz henüz yasaklanmıyor ama faizin bereketsiz bir kazanç yolu olduğuna işaret ediliyor öncelikle. İçkiyle ilgili de öyle olmuştu. Cenab-ı Hak içkiyle ilgili ilk ayetlerde يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ İşte قُلْ ف۪يهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ De ki, sana içkiyi soruyorlar, kumarı. De ki, onda fayda var ama günah daha çok. Ve ismuhuma ekberu min nef'ihima, faydasından daha çok diyerek müminlere bir yönlendirmede bulunuyor içkiyle ilgili. Aynen bunun gibi faizle ilgili de yine Mekke döneminde daha çok hükümler inmedi malum. Haram helal konuları çok fazla Mekke dönemindeyken nazil olmadı. Daha çok Medine döneminde ortaya çıktı bu hükümler. Mekke döneminde akidenin inşası dediğimiz Allah'ın varlığı, birliği, tekliği, onun hiçbir ortağının olmadığı, ahiretin varlığı, kıyametin bir gün mutlaka kopacağına dair ayetler Mekke döneminde daha yoğun. Medine döneminde ise artık İslam toplumu yavaş yavaş oturduğu için diğer düzenlemelerle ilgili ayetler nazil olmuş oluyor. Riba dediğimiz faizle ilgili de aynen böyle. Birinci aşama Mekke'deyken Rum suresi ayet 39'da Cenab-ı Hak zekatın zekat verilirse, infakta bulunulursa Allah'ın onu kat kat artıracağı ama faizi artırmayacağı, faizde bereketin olmadığı, onda artmanın söz konusu olmayacağı işaret edilmiş. İkinci aşama Medine dönemi Nisa suresi ayet 161'de daha çok Yahudilerden dolaylı olarak bahsediyor. Yahudilerin cezaya çarptırılma sebepleri olarak, gazaba uğratılma sebepleri olarak Rabbimiz ve اَخْذِهِمُ riba diye bir de onlar diyor nehyolundukları halde almayın dendiği halde faize almışlardı diye bahsediliyor. Orada da yine dokunduruluyor müminlere. Siz de faizden uzak durun anlamında bir ama doğrudan müminlere yönelik bir emir gelmiyor. Üçüncü aşama işte bu okuduğumuz ayet geliyor. Ey iman edenler artık burada haram kılınıyor bakınız. Faizi kat kat yemeyin. Kat kat faiz demek işte insan 100 lira borç alıyor birinden. Diyor ki öderken sana 120 lira ödeyeceğim diyor. İşte tekrar uzatmaya gelince 120'nin üzerine bir daha işte %20 koyuyor. Diyelim o zaman oluyor faiz efendim 144 lira oluyor. Tekrar derken katlanıyor. Buna tefecilik deniyor malum. Mekke döneminde de var bu. Demek ki her toplumda var. Kimse bedavadan bir başkasına yardımda bulunmuyor tabiri caizse. İnsanlar böyle bir faize müptela oluyorlar. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle bir faizin İslam toplumuna yakışmayacağı, mümine yakışmayacağı ve dolayısıyla bundan uzak durulması gerektiği üzerinde ısrarla duruyor. Çünkü faizin gerçekten toplumların çökertilmesinde ya da fukaranın daha da ezilmesinde, zayıfların daha da efendim ağır ekonomik anlamda zorlukların içine düşmesinde çok büyük bir tesiri var, etkisi var. Yüce Rabbimiz de kullarının hepsine merhametli. Paylaşılmasını daha çok istiyor. İnfakı daha çok istiyor. Karz-ı hasen dediğimiz borçlanmayı ama faizsiz borçlanmayı daha çok öne çıkarıyor. Ve müminler arasında böyle bir dayanışmayı Rabbimiz öne çıkarıyor. Ve faizi haram kılıyor. Burada bazı kimseler işte İslam'da yasaklanan faizin kat kat olan faiz olduğunu, yoksa küçük faizlerin helal olduğuna dair güya böyle bir kapı açmaya çalışıyorlar. Ama müfessirlerimiz burada bu kaydın yani kat kat yemeyin derken az yiyebilirsiniz anlamında bir şey değil. Zaten siz bunu çok yapıyorsunuz. Sürekli bu işin içindesiniz. Yani faizden kurtulun anlamında işte böyle bir ifade olduğunu ifade ediyorlar. Ama esas dördüncü aşamada zaten faizin her çeşidinin haram olduğuna dair Yüce Rabbimiz işte اَحَلَّ bey'a ve وَحَرَّمَ riba buyurarak Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır dördüncü aşamadaysa. Faizin küçüğü de büyüğü de, zerre kadarı da faiz faizdir, haramdır ve hepsinden kaçının. Aksi halde Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiş olursunuz diyerek de bir tehditte bulunuyor. Bu bakımdan faiz hem Allah'ın kuluna olan rahmetini kesiyor hem de Uhud'da olduğu gibi nasıl Müslümanlar orada bir şekilde yenilgi tattılar, acıların içine düştüler. Derler ya faize düşen insanın ya malına ya canına derler. Ya malına ya canına mutlaka bir şey gelir. Eğer malı gittiyse sevinsin derler. Canına bir şey olmadıysa şükretsin derler. Çünkü Cenab-ı Hak bir şekilde harp ilan edeceğini beyan buyuruyor. Bu bakımdan da bazen zaman zaman işte insanlar ya kardeşim işte kapitalist sistemde faizsiz ekonomi mi olur diye böyle bir anlamda sanki sistemlerin faizsiz işlemeyeceğine, bu faizi yasaklayan görüşlerin aslında ekonomiyi bilmediklerine, dünyada dönen sistemin nasıl olduğunun farkında olmadıklarına dayanarak kendi akıllarınca faizsiz bir ekonomik modelin mümkün olmadığı üzerinde durmaya çalışırlar. Bir takım ekonomistler diyelim. Fakat dünyada tabii ateist bir insanın, inançsız bir insanın, Allah'a ve ahirete inanmayan bir insanın, Kur'an'a inanmayan bir insanın bu tür sözler söylemesi tamam ondan beklenebilir. Netice itibariyle o kendini zaten Allah'la, ahiretle efendim bir şekilde ilişkili görmüyor. Ama bir mümin insanın, Kur'an'a inanan bir insanın, müminim diyen bir insanın, Allah muhafaza buyursun, böyle bir sözü akademik anlamda da söylese o iman bakımından çok büyük tehlikeye kendini atmış olur. Küfre girmiş olur yani açıkça. Yani bugün faizsiz bir ekonomik düzen kurulamaz diyorsa bir adam, gerçekten o insan iman bakımından kendini ateşe atmış demektir. Allah muhafaza buyursun. Peki kapitalist düzende ya da faiz sisteminin böyle tabiri caizse sular seller gibi rahat kullanılabildiği bir ortamda yaşayan Müslüman ne yapacak? Yaşayan Müslüman, madem ki Yüce Rabbimiz faizi haram kıldı, bir kere faizin semtinden geçmeyecek. Ve bu noktada efendim çok kazanmak farz değil. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim takva üzere bir titizlik gösterirse, takva hayatını merkeze alırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterecek, bulacak diyor. Verecek diyor Cenab-ı Hak. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Onu ummadığı yerden ona rızık verecek diyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُ. Kim Allah'a güvenip dayanırsa o ona yeter buyuruyor. Madem ki Yüce Rabbimiz bize takva kapısını gösteriyor. Bu anlamda, hocam ben bankada çalışıyorum, faiz müessesesinde. Oradan çıkarsam iş bulamam. Bu tabiri caizse beşeri bir bakış açısı, imandan uzak bir bakış açısı. Ama mümin insan, madem ki Cenab-ı Hak faizi haram kılmış, faizli müesseselerde çalışmanın da insana helal bir rızık getirmeyeceği ortada, öyleyse diyerek takvayı kendine merkez edinerek başka bir iş bakması gerekiyor. Bir başka müteahhit diyor ki, hocam diyor, çok kazanabilmek için elimizde biraz nakit olması lazım. Şimdi diyor, faizsiz de kredi alma imkanımız yok. Biz almazsak işte bunu başkaları alacak. Bu da İslam düşmanlarının işine gelecek. Bak şimdi nasıl, şeytan nasıl yaklaşıyor, nefis nasıl yaklaşıyor. Biz diyor fazla kazanmamız lazım, güçlü olmamız lazım ki diyor. Güçlü olmamız gerekir ki Müslümanlara yardımcı olalım, hizmetlere yardımcı olalım diyerek şeytan ya da nefis böyle bir yol bulmaya çalışıyor. Kardeşim, Allah-u Teala senden kulluk bekliyor. Yani insanların rızkını sen mi veriyorsun? Ne kadar yaşayacağını biliyor musun? Kazandın diyelim, infak etmeyi nasip edecek mi Cenab-ı Hak sana? Allah muhafaza buyursun. Bu noktada zaman zaman daha da zenginleşmek isteyen, bunun için de faizi bir yol olarak benimseyen kimselere ben Ashab-ı Sebt misalini anlatıyorum. Ashab-ı Sebt, Yahudilerin işte cumartesi gününe saygılı olması gerekiyor. O günde biraz daha ibadete yoğun kendilerini verecekler. O gün çalışmayacaklar. Bir sahil kasabası var. O sahilde İşte balıkçılıkla geçiniyor halk. Haftanın 6 günü balık tutuyorlar. 7. gün işte şeyde tutmayacaklar. Cumartesi günü. Fakat 6 gün uğraşıyorlar, didiniyorlar. Çok az balık tutabiliyorlar. 7. gün istirahat günü ya ya da ibadet günü ya. Bütün balıklar sanki anlaşmışçasına sahile pikniğe geliyorlar. Öyle diyelim. Bütün balıklar hurra sahile geliyor. Bunların iştahları kabarıyor tabii. Diyorlar ki yahu yani biz 6 gün çalışıyoruz, bir şey yok ama bugün işte atsak oltamızı neyse böyle tabiri caizse kova kova balık çekecekler. Ne yapıyorlar? Bunlar hileye düşüyorlar. Biri diyorlar şöyle bir şey yapalım. Biraz denizi içeri doğru alalım. Şöyle ağzını da dar yapalım. Balıklar oraya dolsun, Cumartesi akşama doğru orayı kapatırız, pazar gün tutarız diyorlar. Güya kendilerince ilahi hükmü çiğnemeden menfaatlenecekler. Sen kimi kaldırıyorsun ki yani? Değil mi? Daha çok kazanma adına belki çok balık tutuyorlar ama içlerini çürütüyorlar. İşte sonra da helakle karşı karşıya kalıyorlar. İlahi azapla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi bazen efendim insan kredi alarak zahiren çok kazanmış gibi görünebilir. Çok balık tutmuş olabilir ama efendim onun peşinden nasıl bir yere çarpılacak bilmiyoruz. Evladından mı çıkacak? Hanımdan mı çıkacak? Evden mi çıkacak? Arabadan mı çıkacak? Maldan mı çıkacak bilmiyoruz. Onun için Yüce Rabbimiz burada sanki Uhud mağlubiyetine benzetir tarzda orada nasıl siz sabrederseniz demişti o ayette. Bela in tasbiru ve tettegu diyerek bakın sabırlı olur. Takvaya riayet ederseniz Allah diyor size yümditküm rabbüküm bi hamseti alafin minel melaike meleklerden 5000 orduyla 5000 kişiyle size yardımcı olacak. Demek ki insan sabretmez. Helale sabretmez. Harama doğru eğer açılmaya başlarsa ilahi yardım, o Allah'ın göndereceği ilahi yardımdan mahrum kalır. Tersine hem de mağlup olur. Mağlup olur. Onun için bu ayetin burada zikredilmesi son derece önemli. Nitekim bakınız tekrar Rabbimiz vettakullah. Aynen yukarıdaki beyan buyurduğu gibi bakınız takvaya dikkat edin. Yani Allah'ın sınırları içerisinde kalmaya dikkat edin. Allah size ne emrettiyse onun içinde kalın. Neyi yasakladıysa ondan uzak durun. Ve takva titizliği dediğimiz Allah'a karşı hesap verebileceğiniz şuuru daim olsun. İçinizde ateşten kendinizi koruyun, gazaptan kendinizi koruyun diye Yüce Rabbimiz وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'tan tam böyle ittika üzere olun ki felaha erenlerden, kurtuluşa erenlerden olun. Yani hem dünyada kurtuluşa erenlerden olma adına hem de ahirette kurtuluşa, felaha erme adına mutlaka takvaya riayet edin diyor Yüce Rabbimiz. Felah kavramı Arapçada en geniş anlamı olan iki kelimeden birisidir diyor Babazade Ahmet Naim Hazretleri. Bu Tecrid-i Sarih mütercimi ve şarihi Babazade Ahmet Naim, büyük hadis alimi. Arapçada diyor felah kavramını o kadar olumlu manası vardır ki bunu bir kelimeyle Türkçe'ye tercüme etme şansı yok. Birkaç kelimeyle çevirme şansı da yok diyor. Onun için eskilerin meallerine baktığınız zaman eski alimlerimizin mesela قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler mutlaka felah buldu. Yani derler korktuklarından emin umduklarına nail oldular. Bu o kadar umumi bir şeydir ki ne kadar korktuğun şey varsa ondan kurtulmak, ne kadar umduğun şey varsa bunlara nail olmanın adına felah diyor. İşte felaha ermek istiyorsanız yani adeta korktuğunuz şeylerden emin, umduklarınıza nail olmak istiyorsanız işte Allah'tan korkun, takva üzere olun ki bu sayede felaha erenlerden olursunuz. Buyur diyor. Devamındaki ayette 131. ayet وَاتَّقُنْ نَارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Ey müminler! Kafirler için hazırlanmış olan ateşten kendinizi koruyun. Demek ki Yüce Rabbimiz cehennemi kafirler için halketti. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlanmış olan ateşten kendinizi koruyun. Ey müminler, madem ki size iman nasip oldu, o zaman kafirlerin hayat tarzlarına benzer bir hayatınız olmasın. Kafirler gibi davranmayın demektir aynı zamanda. Kafirler nasıl davranırlar? Allah'ın ayetlerini görmezden gelirler. Allah'ı görmezden gelirler. Cennet ve cehennemi görmezden gelirler. O zaman siz kafirler gibi davranmayın. Çünkü cehennemi ben kafirler için halkettim. Buradan şu da çıkıyor. Eğer siz takvalı olmazsanız, faize düşerseniz, kafirler için hazırlanmış olan cehenneme düşme ihtimaliniz güçlü demektir bu. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Onun için bazı alimler derler ki, her günahta küfre giden bir yol vardır. Allah muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişi mümin olduğu halde zina etmez, kişi mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz gibi hadisleri var. İşte bazı mezhepler buradan ortaya çıkmış. O mezhepler demişler ki büyük günah işleyen kafir olur demişler mesela. Hariciler böyle, harici mantık. Bu ayete ya da bu nevi ayetlere, hadislere bakarak demişler ki büyük günah işleyen adam küfre düşer, kafirdir o. Mümin adam büyük günah işlemez demişler. Ancak bu bize göre batıl mezheplerden. Neden? Çünkü mümin günaha düşebilir. Efendim, Ehl-i Sünnet diyor ki arkadaş buradaki hadisteki anlam mümin olduğu halde zina etmez demek. Kamil mümin olduğu halde diye onu açıklayıverirler, yorumlarlar. Ki neden? Çünkü mümin günah işlemez dediğimiz zaman, günaha düşmez dediğimiz zaman o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve ashabın hayatındaki efendim bir şekildeki uygulamalara baktığımız zaman onların aynı zamanda mümin kabul edildikleri ama günaha düştükleri için tevbe etmeleri gerektiğine dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok izahları var. Ayetlerde de var zaten bu. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder. Yerinize günah işleyip istiğfar eden, tevbe eden kavimler yaratırdı, getirirdi buyurduğu hadisler var. Birçok hadisler var. Ehl-i Sünnet alimlerimiz bir ayete, bir hadise bakarak hemen sonuca varmıyorlar. Bütün ayetleri ve bütün hadisleri değerlendirip ona göre sonuca varıyorlar. Fakat burada bu izahı niye yaptım? Bu kısa bir haricilerin görüşüne neden yer verdim? Dikkat etmek gerekiyor. Allah kafirler için hazırlanmış ateşten korunun dediyse Allah muhafaza buyursun. Faiz insanı kafirliğe kadar götürebilecek bir gönül kararlılığına sebebiyet verebilecek ağır bir günahtır. Yani adamın malı gitmese, Allah korusun, imanı gitse Allah muhafaza buyursun. Onun için Cenab-ı Hak bu faiz illetinden ümmet-i Muhammed'i küçüğünden büyüğünden muhafaza buyursun. Yani çok ağır bir şey ve burada da ağırlığını görüyoruz. وَتَّقُنْ نَارَ اللَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Kafirler için hazırlanmış olan ateşten kendinizi sakının, kendinizi koruyun buyuruyor Yüce Rabbimiz. وَاَطِيَعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bakınız Allah'a ve Resulüne itaat edin ki bu sayede ilahi rahmete erişesiniz. İlahi rahmet ancak Allah'a ve Resulüne itaatte gelir diyor. Nitekim Uhud'da da öyle oldu. Eğer müminler Ayneyn geçidi denilen o geçitteki o 50 tane okçu Allah'ın Resulü'nün kendilerine tembihlerine uysalardı. Efendimiz onlara ne demişti? Bakın dedi, yensek de yenilsek de dedi. Hatta dedi bizi kafirler öldürseler ve cesetlerimizi kuşların parça parça koparıp götürdüğünü görseniz bile burayı terk etmeyeceksiniz dedi. Resulullah bu kadar açık ve net emretti. Yani buna itaat gerekiyordu. Başındaki komutan Abdullah bin Cübeyr itaat etti. 7-8 tane mümin de itaat etti ama çoğunluk maalesef o sabır gösteremediler. O Resulullah'ın emrine uyma titizliğini, o takva şeyini yerine getiremediler. Arkasından müthiş bir mağlubiyet oldu. Ve tabiri caizse çok ağır yara aldılar. Aynen bunun gibi diyor. Hatta Yüce Rabbimiz bir o Uhud'dan sonra hemen buraya yönelerek Allah'a ve Resulüne itaat edin ki ilahi rahmete nail olasınız. Yani ilahi rahmet işte harpteyken meleklerin gönderilmesidir. Efendim harp dışında bu tür işte faizden kaçma ya da diğer günahlardan kaçma noktasında da müminlerin gönüllerine Cenab-ı Hakk'ın huzur ve sekine indirmesi, ailelerine huzur ve sekine indirmesi, hayatlarına kalite ve bereket lütfetmesi gibi daha sayamayacağımız Yüce Rabbimizin ne hazineleri ne nimetleri var. Onlara kavuşma adına Yüce Rabbimiz Allah'a ve Resulüne itaat edin emrini beyan buyuruyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Hepiniz diyor koşuşturun, süratli davranın. Yani böyle ağırdan almayın. Nereye? Rabbinizin bağışlamasını elde etme anlamında mağfireti üzerinize çekecek. Allah'ın mağfiretini, bağışlamasını sizin üzerinize celbedecek ameller işlemekte ya da Rabbinize yönelmekte, Rabbinize yakarmada, istiğfarda Allah'tan mağfiret dileyin. Bunda diyor Cenab-ı Hak birbirinize koşarcasına, yarışırcasına bir sürat gösterin. Yani burada yavaştan almayın. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda malum Cenab-ı Hak'la mükaleme dediğimiz Rabbimiz ona ilahi kelam dediğimiz o konuşma lezzetini tattırmıştı. Onun kavmi de istemişti bir ara. Biz de götür, biz de bir duyalım demişlerdi. Cenab-ı Hak da kavminden seç şu kadar kişi, 70 kişi onlar da gelsin anlamında Musa Aleyhisselam'a vaat etmişti. Musa Aleyhisselam kavminden seçti bir grubu. Beraber Tur'a çıkmaya başladılar. Musa Aleyhisselam tabi hızlı hareket ediyor. Koşarcasına gidiyor adeta. Kavmi de ağır aksak geliyor böyle tembel tembel. Tabiri caizse piknik yapa yapa geliyorlar. Musa Aleyhisselam çok çekmiş hakikaten Beni İsrail'den. Bakmış ki bunlar yavaş yavaş geliyor. Siz gele durun demiş peşimden. Basmış Musa Aleyhisselam. Varmış Tur Dağı'na. Cenab-ı Hak ve mâ aceleke ya Musa demiş. Ya Musa nerede kavmin? Hani niye bu acele? Demiş ki kâlehum alâ eteri. Ya Rabbi diyor. Onlar diyor peşimden geliyorlar. Ve aciltü ileyke Rabbi literdâ diyor. Allah'ım razı olasın diye ben acele ettim diyor. Razı olasın diye ben acele ettim. Alimler diyorlar ki ilahi rıza emirleri yerine getirmekte hızlı davranmaktadır. Ve aciltu ileyke rabbi literda. Allah'ım sen hoşnut olasın diye ben acele ettim. Onun için Efendimiz buyurur ki en hayırlı amel vaktinde kılınan namaz der mesela. Geciktirilmeden kılınan namaz. Hayırda acele etmek önemlidir. Hayırda acele ilahi rızayı celbeden bir şeydir diyorlar bu ayetten yola çıkarak. İşte burada da Rabbimiz adeta hayırlı işlerde böyle ayak sürüyerek değil, böyle yavaştan yavaştan giderek değil, koşarcasını yapmamız gerektiğine dair وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine süratle yönelin, koşun. Yarış yapın adeta bu konuda. Başka ve cennetin arduhes semavatü vel ard genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete koşun. Yani sizi cennete eriştirecek amellere doğru acele davranın. Acele davranın. Yani dünya çok seri üzzeval demişler işte. Çok çabuk biter işte. Ömürler çok çabuk biter. 70 yaşına geliyorsun da daha dün gibi diyorsun. Ne zaman geçti diyorsun. Ya 10 yıl olmuş diyorsun. 30 yıl olmuş diyorsun. 20 yıl olmuş diyorsun. Ne kadar hızlı geçiyor. Onun için Yüce Rabbimiz acele edin Rabbinizin mağfiretine ermeye, acele edin cennete girmeye diyor. Çünkü cennet burada kazanılıyor. Öbür tarafta koşmak istesen bile eğer günahlar seni eteğinden çekerse aşağıya doğru, sırtında bir sürü taş olursa koşamazsın azizim. Onun için burada koşun diyor Cenab-ı Hak. O cennet ki üiddet lil muttakîn. O da takva sahipleri için hazırlanmıştır. Peki kafirler için cehennem, muttakiler için cennet hazırlanmıştır. Yüce Rabbimiz buyurur ki işte siz kafirler için hazırlanmış cehenneme yaklaşmayın. Kendinizi koruyun, onun yakınında bulunmayın. Muttakiler için hazırlanmış olan cennete de koşun. O muttakiler kimler ya Rabbi? Adeta Yüce Rabbimiz bundan sonraki ayetlerde o muttakilerin bazı özelliklerinden bahsediyor. Ellezine o muttakiler, hangi muttakiler için hazırlanmış bu cennet? Yunfikune. Onlar infakı kendilerine adet edinmişlerdir. Sürekli infak halindedirler. Yunfikune kelimesi geniş zaman kipidir Arapçada. Yani onlar bir zamanlar infak etmişlerdi değil. Ellezine yunfikuna. Adeta infak onların hayat tarzları haline dönüşmüş. Her şey ama infak deyince sadece maldan değil. Allah kendilerine rızık olarak ne ihsan ettiyse, ne ikram ettiyse, ne imkan verdiyse, ne fırsat verdiyse infak merkezli bir hayatları olmuş bunların. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ Ne zaman ya Rabbi? فِسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Gerek sevinçli hallerinde, bolluk zamanlarında, gerek üzüntülü darlık hallerinde hep infak halindeler. Yani varlık halinde de infakı kendilerine bunlar adeta adet edinmiş, yokluk hallerinde de kendilerine adet edinmiş. Bu bir fıtrat gerçekten, bir karakter. Cömertlik ya da verici insan olmak çoğu zaman zenginlikle alakalı bir şey değil. O cömertlik damarının açık ya da kapalı olmasıyla alakalı bir şey. Yani bazen olur, adam fakirdir, gel der, öğle yemeğini biz de yiyelim der. Gidersiniz evine, adam bir pekmez getirir, değil mi? Bir de turşu getirir yanına, bir de soğan, hadi yiyelim der şunu. Öbür adam düşünür ki, ya der, şimdi davet edeceğim evde, hanım bir şey diyecek. Evde zaten bir şey yok. Hani ne adamı götüreceğiz, boşuna götürmeyelim der. Şimdi birinin evinde çok şey olduğu için, öbürünün evinde hiçbir şey olmadığı için değil. Yani bu bir Allah'ın gerçekten verdiği bir haslet. Müminlerin de böyle olmasını istiyor Cenab-ı Hak. Her an verecek bir yapıda olacak. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Hem zor zamanda hem bol zamanda zaten veren bir insan. Olmadığı zaman bile vaat eden bir insan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İstiyor birisi. Diyor ki git benim adımı al diyor. Hani git bakkala öyle diyelim. Benim adıma yazdırıver. Adam geliyor sana. Diyor ki ya bir ekmek diyor. Bir ekmek parası diyor. Ya da bir şeker diyor. Bir ne bileyim çay diyor. Neyse. Her neyse ihtiyacı. Zeytin diyor. Peynir diyor. Yiyecek bir şey yok diyor. Sen de bakıyorsun cebinde bir şey yok. Evde de fazla infak edecek bir şey yok. Diyorsun ki ya git bakkala benim adıma yazdır. Ben sana onu öderim inşallah diyorsun. Var mı böyle bir şey ya? İşte bu belki müminden beklenen böyle bir şey. Hem diyor Cenab-ı Hak fissarra hani bolluk zamanı neşen yerinde diyelim. Bir de veddarra diyor ama diyor. Bir de zor zamanda diyor. Zor zamanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta buyurur ki infakın der en hayırlısı sadakanın en hayırlısı senin der fakirlikten korktuğun anda yaptığın sadakadır der. Şimdi cebinde azıcık bir para var. Şimdi versem ulan ay sonu nasıl gelecek diye düşünüyorsun böyle değil mi? Elin sağ elin bir gidiyor bir geliyor tabiri caizse. İşte o verdiğin sadaka diyor önemli diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki oraya kadar hani zengine ver demiyor Resulullah. Bak diyor sen fakirlikten korktuğun anda verdiğin sadaka en faziletli. Damarları açmak istiyor hulâsa. Çünkü sen onu versen Allah belki daha başka kapılar açacak, sana daha fazlasını verecek ama o verme duygusu ayrı bir şey. Yani Yüce Rabbimiz hepimize gerçekten bu güzel hasleti nasip etsin. Bak o muttakiler diyor, cennetin kendilerine haslet olduğu, onlar için hazırlanmış zaten. Bunlar böyle insanlar. Gerçekten nerede bir böyle bir cennetten bahsedilse ya da salih kul olmaktan bahsedilse Cenab-ı Hak döndürüyor, dolaştırıyor, işi infaka getiriyor. Demek ki bunsuz olmuyor. Yani salih adam olmak mümkün değil. Muttaki kul olmak mümkün değil. Bunsuz mümkün değil. Yani olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi bu. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Bir de diyor Cenab-ı Hak o muttakiler o öfkelerini yutan adamlardır. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Öfkeyi yutmak. Öfkeyi yutmak zor bir şey değil mi? Böyle hakikaten ham ayva yer gibi bir şey yani. Şöyle düşünün, susuz bir ayva. Boğazınıza nasıl tıkanır? Öyle zor bir şeydir öfkeyi yutmak. Hele hele adamlara intikam almaya gücün yetiyor. Tamam mı? Adamın suyunu kesme imkanım var tabiri caizse. Her türlü cezayı verebilecek iktidarım var. Diyorsun ki abi, ses çıkarmıyorsun adama. Diyorlar ki gazapla gayz arasında şöyle bir şey var. Gazap da adamın yüzüne de bir şeyler sirayet ediyor böyle. Tamam mı? Kızarıyor, bozarıyor. Yani gazapta böyle bir dış hareket, bedende de bir değişiklik oluyor. Belki ağzından kötü ses çıkıyor falan falan. Ama gayz sadece duygudur diyorlar. Duygu. Böyle hoşlanmadığın bir şey ortaya çıkıyor. Bir öfkeleniyorsun, bir şey söyleyeceksin ama söylemiyorsun. Şöyle bir yutkunuyorsun tabiri caizse. Vel kazimînel gayza. O muttakiler gayızlarını yutan adamlar. Vel afîne aninnâz. Fakat yutarsan içine dert olur bu sefer. O da büyür içinde, kine dönüşür. Cenab-ı Hak kine de dönüşmesini istemiyor. Vel afîne aninnâz diyor. Bakın şimdi. İnsanları da affederler. Hadi sildim be dedin. Önce yuttun, sildim azizim dedin. Aslında kendin rahatlarsın. Silmedin mi o içerideki tohum büyür. Gerçekten bir şekilde bir yerde patlar. Vel afîne aninnâz olması lazım. Bir ara muhterem Osman Nuri Topbaşı üstadımız, biz bu hizmete yeni başladığımızda bize bir iki nasihat etmişti. Nasihatlerden birisi şuydu, çok hoşuma gitmişti doğrusu o zaman. Dedi ki, kuzum dedi, hayır işleri zordur. Herkes bir şey söyler dedi. Bu hayır işlerini yaparken dedi, iltifattan çok takbih görürsünüz dedi. Takbih kabahat demek, insanı suçlamak demek. Gelirler insanlar, sizi suçlarlar dedi. İltifat takdirden ziyade, teşekkürden ziyade böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Kuzum dedi, içinize atarsanız dert olur. Çöpe atacaksın dedi. Çok hoş ama. İçine atarsan dert olur. Çöpe atacaksın dedi. Hakikaten çöpe atınca rahatlarsın. Ama içine atarsan iş kötü. Hatta derler ki hiçbir şey, efendim, toprağın altına gömdüğün şey toprağın altında durmuyor ki. Bir şey ağaç olup çıkıyor sonra. Onun için Cenab-ı Hak adeta içine yutkunduğun o öfkeni de içinde tohum gibi bırakma. Dercesine vel afine alinnâs. O diyor, insanlardan gördükleri o tür hataları, şeyleri, eziyetleri neyse affederler. Hadi sildim derler. Silersen hakikaten müthiş. Yani çöp tenekesini boşaltmak lazım arasına. Yoksa iş kötü. Vel afîne aninnâs. Vallahu yuhibbul muhsinîn. Allah da muhsinleri çok sever. Muhsin kim? Muhsin yaptığını güzel yapan, hep güzel işler yapan. Bir de ihsan kalitesinde yapan, Allah'ı görüyormuşçasına iş işleyen kimseler. Allah hep güzel işler yapan, hem de ikram ederek yapan, onları çok sever. Malum bununla ilgili bir şey anlatırlar, hadise. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh büyüklerimizden böyle bir hizmetçisi var. Hizmetçisi kendisine yemek getirirken çorba tasını dökmüş. Hazretin üstü başı da biraz perişan olmuş. Şöyle ters ters bir bakmış. Muhtemelen çok ağır şeyler söylemeyecekti ama hemen o hizmetçi de uyanık adammış demek ki. Bu ayeti okuyor. Vel kazimînel gayza diyor. Diyor ki tamam, öfkemi yuttum diyor. Vel afîne aninnâs diyor bu sefer. İnsanları affederler. Hadi peki affettim diyor. Ama devam var ayetin. Vallahu yuhibbul muhsinîn. Allah diyor ihsan edenleri çok sever. Tabiri caizse bahşiş istiyor bir de üstüne üstlük. Hadi diyor, seni azat ettim diyor Hazret. Hadi seni azat ettim. Bakın bir deneyin bunu. Dehşet bir etkisini göreceksiniz. Çocuğunuz size karşı bir hata işledi. Veya hanımınız, veya eşiniz, hanım için de kocası. Veya öğretmensiniz, talebeniz. Veya ustasınız, çırağınız. Patronsunuz, işçiniz. Böyle bir şey yaptı. Gözüne baktınız. Tamam dedi. Sana bir şey söylemiyorum dediniz. Bak, bak seni affettim dedi. Tamam mı? Arkasından ona bir ikramda bulundum. Bakın içinizde nasıl bir cennet havası esmeye başlıyor o anda. Sadece sende cennet havası değil. O delikanlının ya da o işçinin, neyse evladın, öğrencinin içinde nasıl efendim bir operasyonlar yapıyor, bir seyret ondan sonra. Onun için gerçekten Allah'ın ayetleri böyle hikaye diye değil, hayata tatbik edilsin diyedir. O bakımdan bunu bir şekilde, ya hata işleyen olmaz mı? Dolu değil mi? Biz zaten herkes hata işliyoruz. Bize karşı da birçok hatalar işleniyor. Şunu Allah için bir defa bir deneyin bakalım hayatınızda ne oluyor. Fakir denedim ama nerede denediğimi sormayın. Fakat gerçekten bu ayet vallahi de billahi de tallahi de insana daha cennet havasını dünyada estiriyor. Bunu yaparsanız ama. öfkeni yutuyorsun, adamı affediyorsun, üstüne de bahşiş veriyorsun. Adeta yani. Bir ikramda bulunuyorsun. Gel sana bir yemek ısmarlayayım da istersen. Yani sen bana ettin ama hadi gel falan diye. De, bir yemek ısmarla. Veya bir gel de sana bir gömlek hediye edeyim de. Bir şey söyle. Allah'ın ayeti. Bir amel et bakalım. Gör bakalım ne oluyor. Gör bakalım ne oluyor. O insana nasıl kalite atlattırıyor. Senin içine Cenab-ı Hak nasıl bir takva ikram ediyor bir gör. Nasıl bir cennetin daha nefesi ya da şeyi diyelim kokusu dünyadayken nasıl yüreğine erişiyor bir hisset. Bunu deneyin ama. Bugünkü dersten bu hatıra kalsa yeter size. Bunu deneyin. Birisi size hata işlediğinde öfkenizi yutun. Seni affettim aslanım deyin. Ya da kızım, oğlum, hanım deyin. Neyse. Al sana şurada benden ikram deyin. Bir şey yapın. Ondan sonra içinizdeki güzelliği bir hissedin. O gün bayram havası olacaktır. Vellezine yine muttakilerle ilgili Cenab-ı Hak devam ediyor. O muttakiler ki اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً onlar bir diyelim hoş olmayan, çirkin bir işe bulaştılar. Genelde zina için fahişe kavramı kullanılır ama zinaya götüren şeyler de utanılacak şeyler diyelim, fuhşiyat türü böyle bir şeye düşmüş olabilirler. Veya bir başka yoruma göre suçu sadece kendisi değil, başkasını da ilgilendiren bir suç işledi. Yani öyle diyeyim, günah başkasına da, başkası üzerinden bir günah kazanacak iş yaptı. Veya büyük günah diyorlar. Değişik şeyler var ama fahişe kelimesi daha çok efendim insanın şehvetleri neticesinde zinaya kadar varan o tür kötülüklere kullanılan bir kelime. Evet, onlar diyor, böyle bir şeye düşecek olurlarsa, yapmış olurlarsa diyelim böyle bir şeye düşecek olurlarsa ev zalemu enfusuhum bakınız ya da kendilerine bir şekilde zulmettilerse nasıl zulmeder insan kendine zulmün birçok çeşidi var efendim en küçük günahtan başlar en büyük günah şirke kadar küfre kadar gider Allah muhafaza buyursun ama muttakiler küfre kadar gitmeyeceği için şirke kadar gitmeyeceği için şöyle söyleyelim şirke kadar şirk demeyelim şirk çünkü çok büyük bir günah muttakiler en küçük yani muttakiliğin alt seviyesi en zemin seviyesi küfürden ve şirkten kurtulmaktır. Küfürden ve şirkten kurtulmayana muttaki denmez. Onun için küfür ve şirk hududuna varmayan günahlar diyelim. Küfür ve şirk hududuna varmayan günahlardan biriyle kendilerine zulmetmiş olabilirler. Böyle bir durumda ya kötülüğe düştüler. Olur ya insan bu, insanlık hali. Böyle bir şey olduğunda ne yaparlar? Zekerullah. Hemen Allah hatırlarına gelir onların. Yani böyle üzerine yatmazlar tabiri caizse. İçleri bir cız eder. Tamam, o içleri bir cız eder. Hemen Rablerini hatırlarlar. Festağferu li zunubihim. Hatırlarlar da hemen o günahlarının affı için Rablerinden mağfiret talep etmeye başlarlar. Hemen mağfirete yönelirler. Festağferu fe burada takibiye. Hemen Allah'ı hatırlar ve arkasından da hiç vakit geçirmeden hemen aman ya Rabbi ben ne yaptım Allah'ım diyerek tabiri caizse bağışla ya Rabbi. Düştüm ya Rabbi diyerek böyle bir alelacele sanki hemen istiğfara yönlenirler. Ve men yağfiru zunube illallah. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Elbette kimse bağışlayamaz. Ve lem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lemun. Bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Yani bir günaha düştü. Yani işledik artık burada devam edelim. Anlamında bir ısrarları olmaz. Allah'ı hatırlar hatırlamaz hemen istiğfara yönelirler. Bile bile ısrar etmezler. Zaten bile bile ısrar edildiği zaman bazı alimlere göre bile bile günah işlemek, bile bile seyyiatın içinde kalmak bağışlanmanın önünde engeldir. Yani tevbesi kabul edilmez diyenler var. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ diye başlayan ayette efendim bile bile günahta günah olduğunu bile bile orada ısrarlı bir şekilde kalmaya devam edenler de tevbe şansının neredeyse kapanacağına dair söyleyen zatlar var. Ama yine bizim ehl-i sünnet alimlerimiz derler ki son nefese kadar tevbe şansı daima açıktır. Onu söylerler. Fakat diğer alimlerin görüşlerini de bir kenara itivermemeli. Onları o görüşe sevk eden tehditli ayetler var. Ehl-i sünnet alimlerimizden Allah razı olsun. Onlar olabildiğince kurtarmaya çalışmışlar. Hepimizi bir şekilde hemen bırakıvermemişler. Allah onlardan razı olsun. Onun için ehl-i sünnet görüşleri, akidesi son derece önemli. Son derece önemli. Çünkü öbür türlü de Allah muhafaza buyursun. Zaten gittim der adam. Zaten artık affedilmeyeceğiz der. Allah korusun daha da böyle günahların içine batar gider. Bu bakımdan ehl-i sünnet alimleri o sonuçlara gelirken kafalarına göre gelmemişler. Onların da dayandıkları birçok delillerden yola çıkarak o sonuçlara erişmişler. Ulaike cezauhum mağfiratun min rabbihim. Böyle yapanlar var ya, kim bunlar? İşte yukarıdan beri vasıfları sayılanlar, günahta ısrar etmeyenler, yaptıkları kötülüklerde ısrarcı olmayanlar, hemen istiğfara yönelenler, işte bollukta, darlıkta infak edenler var ya, onların karşılığı Rablerinden bir mağfirettir. Allah'tan bir bağışlanma onlaradır. Yani onları Rableri bağışlayacaktır diyor Cenab-ı Hak. Ve cennetun tecri min tahtiyel enharu halidine fiha. Bir de içlerinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan, zemininden ırmaklar akan cennetler onların olacaktır. Orada ebedi kalacaklardır. Ve ni'me ecrul amilin. Ne güzel diyor böyle amel işleyenlerin ecri, karşılığı ne güzel. Cennet ne güzel, mağfiret ne güzel, rıdvan ne güzel. Cenab-ı Hak hepimize cennet ve rızasıyla, cemaliyle efendim böyle mükafatlandırdığı salihler zümresinin arasında eylesin cümlemizi. Peki efendim. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.